Ayrım 14. Bir sabahta Ford marka simsiyah bir otomobil geldi durdu İsmail Ağa'nın konağının kapısına. Yepyeni Ford çok güzeldi ama kalın bir toz tabakası altında kalmıştı. Eve gelen otomobili görmek için bütün köylü avlunun dışına konağın üst yanındaki kayalıklara birikmişti. Otomobilden iri, göbekli, öküz gözlü bir adam çıktı. Çizgili bir yazlık keten giyit giymiş, ayağına süt beyaz bir kundura geçirmişti. Kravatı yoktu ve yakası açıktı. Onu gören İsmail Ağa hızla konaktan indi. ''Buyur, buyur bey, hoş gelmiş, safalar getirmişsin Arif Sahin Bey. Başım, gözüm, yüzüm üstünde yerim var.'' Arif Sahin Bey önden dimdik konağa çıkarken, ''Beni hiç görmüş müydün İsmail Ağa, ne bildin benim kim olduğumu?'' ''Görmemiştim seni, hiç görmemiştim.'' Coşkusundan eli ayağı titriyordu. ''Görmemiştim ya seni, kim görür de sen olduğunu bilemez. Seni şöyle bir görsün, senin kim olduğunu dağdaki çoban da bilir. Senin gibi büyük kurtarıcımızı, vatan evladını, sana şöyle bakan kim olduğunu bilir.'' Arif Sahin Bey ile Kürtçe konuştular bundan sonra baş başa. ''Ankara'da da durumumuz iyi,'' dedi Arif Sahin Bey damdan düşercesine. ''Paşa bize güveniyor, bizi seviyor. Onun için de biz bundan faydalanmalıyız. Sana geldim ki şu Panosya'nın çiftliğini hazineden birlikte alalım diye. Ben şimdi kasabaya gidip satışa, ihaleye çıkartacağım o çiftliği. 15-20 bin dönüm kadar var, belki daha da fazla. Bu ihaleden kimsenin haberi olmayacak. Herkesin haberi olsa ki ne yazar? Panosyan çiftliğini ben alacağımı yayarım. Kimse de ona pey sürmeye cesaret edemez. Edenlerin vay haline. İşte bu çiftliği benim adıma sen satın alacaksın.'' ''Baş üstüne beyim, bana bağışladığın bu onurdan dolayı sağ ol. Tapusu senin üstünde olacak, sebebi de benim daha büyük bir çiftliğim var aşağıda, verimli, paşa bunu biliyor. Duydu da ses çıkarmadı, nasıl aldın, nereden buldun demedi. Bir çiftlik de Kozan üstünden alacağım, Kozan hazinesi de onu askıya çıkardı. Onu da benim adıma Bükü oğlu alacak. Benim çok sadık dostumdur, onu iyi tanırım. Hiçbir zaman dünya malına, Osmanlı sarayı hazinesi de olsa beni değişmez. Paşa bunu da duymayacak. Duysa da bir şey demez ya. Gene biz ağzımızı sıkı tutalım. Dedim ya, Panosya'nın çiftliğinin tapusunu sen üstüne alacaksın. Ben de bir zamanı gelince Allah gecinden versin. Allah onun yerine bizim canımızı alsın. Yalnız zavallı gece gündüz içiyor. Bu gidişle çok yaşamaz. Paşa'ya bir emri hak vaki olursa, işte o zaman çiftliğin yarısının tapusunu sen benim üstüme devredeceksin. Baş üstüne beyim. Seni ilk görüyorum İsmail Ağa, ama seni büyük dostum Haşmet Bey'den duymuştum. Seni kendimi tanıdığım kadar tanıyorum, sana güveniyorum. Sana değil bir çiftliğin yarısını, sana canımı, çoluk çocuğumu, karımı, anamı, babamı güvenirim. Sağ ol beyim. Bir dostluk nişanesi olarak sana bu saati armağan ediyorum. Yeleğinin cebinden altın kordonu belki 250 gram gelir bir altın saat çıkardı İsmail Ağa'nın boynuna taktı. İsmail Ağa telaşlanmış ne yapacağını bilemiyor. Ne zahmet beyim, ne zahmet diye onun yöresinde dönüp duruyordu. Dur şimdi, gel otur karşıma da beni dinle şimdi. Ne zahmet, ne bir şey. İsmail Ağa hemen sessizce onun yanına oturdu. Arif Sahin Bey onun dizine elini koyup, şimdi kaç para vereceğiz bu çiftlik için? Önce şunu söyle, paran var mı? Paran yoksa ben vereyim. Var beyim. Ne kadar verelim dersin? Hani hazinedir, devlet de yabancımız değil. Devlet de bizim demektir. Hani onun da fazla ziyan etmemesi gerek. Yok pahasına da alamayız ya devletimizin çiftliğini. Alamayız. Ne kadar verelim diyorsun? Beyim bilir. Ben düşünüyorum ki 300 lira, ne diyorsun? İsmail Ağa ikircik geçirdi. Az olur. Biliyorum, az olur ya. Bizim sonradan da paraya ihtiyacımız olacak. Devlet bize makina tohum verecek ya, gene de biraz para gerekecek. Çiftlikten alınan ürünlere de bugünden itibaren ortak olacağız. Baş üstüne beyim. 300 lira az mı? 20 bin dönümden fazladır bu çiftlik. Azdır 300 lira. 500? O da az. Oho diye güldü Arif Sahin Bey. Biz seninle bu ortaklıkta iflas edeceğiz. Sen benim karşımda devletin bir temsilcisisin. Neyse ben karışmam, parayı sen veriyorsun. 750 öyleyse. 1000 olsun hiç olmazsa, dedi İsmail Ağa utangaç. Peki 1000 olsun, dedi Arif Sahin Bey. O da senin gül hatırın için. Böylece birkaç ay içinde çiftliğin tapusu 1000 lira karşılığında İsmail Ağa'nın üstüne geçti. ve Arif Saim Bey'le dostluğu gittikçe büyüdü. Arif Saim Bey Ankara'daki meclisteki işleri de İsmail Ağa'ya soruyor, ona sormadan hiçbir işe girişmiyordu. Arif Saim Bey Cumhuriyet hükümetinde en etkili milletvekiliydi. Bu yüzden de İsmail Ağa'ya türlü yerlerden türlü işler açılmış, onun kasasına oluk gibi para akıyordu. Artık köylülerin de bir önderi olmuş, başı dara gelen köylü ona koşuyor, o da çok hesaplı köylüler için elinden geleni yapıyordu. Arif Saim Bey son günlerde onu her görüşünde ilk sözü, "Sende bir şey var, senin bu son günlerde bir şeyin var İsmail kardeşim," diyordu. O da üzgün kaygılı, "Yok bir şeyim kardeş bey," diyor, sözü başka yöne çeviriyordu. Belki üzüntüsünün sebebini kendi de bilmiyordu, belki de bu çiftlikti. Belki de anasının vasiyetini dinlemeyip bozulmuş yuvaya, yuvasından atılmış kuşun varıp yuvasına konuşuydu. Buna da üzülüyor, başına bir kötülük geleceğini sanıyordu ya, asıl üzüntüsü onu kahreden iş o değildi. İsmail Ağa üzüntüsünün sebebini biliyor ama bu sebebi üstüne almak istemiyordu. Sonunda bir gün Zero ona, "Biliyorum," diye patladı, "üzüntünün sebebini biliyorum. Kendine de kimseye de söylemeyi kendine yediremiyorsun ya, acısını da benden çıkarıyorsun. Çocuğumuz olmuyorsa ne yapalım, ölelim mi? Çocuğumuz olmuyorsa Salman var. Çocuğumuz olmuyorsa bunca ocak, bunca hoca, bunca ebe, bunca doktor var." Sorunun böylelikle açığa çıkışı ne kadar öfkelendirdiyse İsmail Ağa'yı o kadar da sevindirdi. Karı koca bu sefer ocak ocak, ziyaret ziyaret, hoca hoca dolaşmaya başladılar. Ay geçiyor, yıl geçiyor, hiçbir şey olmuyordu. İsmail Ağa gece sabahlara kadar uyumayıp namaz kılıyor, dua ediyor. "Ya Rabbi bir çocuk, bana bir çocuk," diyordu. Kurbanlar, adaklar adıyordu çocuğu olması için. Bir sabah çok erkenden gün doğdu doğacak Arif Saim Bey'in otomobilinin sesini kapıda duyan İsmail Ağa koşarak merdivenleri indiğinde avluda onun öfkeli yüzüyle karşılaştı. Otomobilinden bile inmemiş, elini bile ona uzatmıyordu. "Buyur bey, karına söyle hazırlansın, sen de hemen giyin hazırlan, Adana'ya gidiyoruz." "Bir kahve?" "Yok, istemez." İsmail Ağa ile Zero elleri ayakları dolaşarak apar topar hemen hazırlanıp geldiler, otomobile arkaya bindiler. Bey öne şoförün yanına geçmişti. Otomobil çalışıyordu. Onlar biner binmez kalktı. Az bir sürede köyü çıktılar. Yol çok tozluydu. Otomobilin tekeri neredeyse dingiline kadar toza gömülüyordu. Ta Adana'ya kadar yol belki 5 saatten fazla sürmüştü. Ne Arif Saim Bey ağzını açmış ne de İsmail Ağa bir şeyler söyleyebilmişti. Otomobil Adana'da Seyhan kıyısındaki caddede bir büyük konağın önüne gelip durduğunda vakit akşama yaklaşıyordu. Şoför kapıyı açtı, Arif Saim Bey indi. Onlara da "inin" dedi. Merdivenleri çıkmaya başladı. Kapıda durup "gelin" dedi. İsmail Ağa kapıdaki tabelayı okudu. Orada Doktor Ahmet Nisaiye mütehassısı yazıyordu. Kapı açıldı, Doktor Ahmet Bey karşılarındaydı. "İşte sana sözünü ettiğim kardeşim bu adam Doktor Bey. Derdini bana bile söylemeyen, bunları bir iyice muayene edecek, çocukları olacak mı, olmayacak mı söyleyeceksin." "Baş üstüne bey." Arif Saim Bey İsmail Ağa'ya döndü. "Sana çok kızdım İsmail Ağa," dedi. "İnsan bir derdini hiç büyük kardeşinden saklar mı?" "Bağışla," dedi İsmail Ağa, doktorun gösterdiği koltuğa otururken. Doktor önce Zero'ya içeri aldı, belki bir saat onu muayene etti. Bu arada Arif Saim Bey ile İsmail Ağa konuştular. Sonra Zero çıktı, İsmail Ağa girdi içeriye. Onun muayenesi o kadar uzun sürmedi. "Hiçbir şeyleri yok bey bunların, hiç merak etme," dedi. Ahmet Bey yorgun, koltuğa çökmüş sigarasını yakarken. "Öyleyse çocukları niye olmuyor?" "Olacak," dedi Ahmet Bey. "Hiçbir eksikliği yok hatunun, olacak çocuğu." "Haydi gözünüz aydın," dedi Arif Saim Bey. "Çocuklarınız olacak." "Olacak mı?" diye onun eline sarıldı İsmail Ağa. Ahmet Bey katiyetle olacak dedi. Zero hatun çok sıhhatli. Arif Saim Bey'i Adana'da bir konakta bırakan otomobil karı kocayı o gece evlerine götürdü. Artık Zero'da İsmail Ağa'da bambaşka insanlar olmuşlardı. Sevinçlerinden gözleri dünyayı görmüyor, gülmekten ağızları kapanmıyordu. İsmail Ağa Adana'dan kilolarca boyalı, renk renk, biçim biçim kokulu şekerlemeler getirtiyor, gün akşam ikindi köyün tekmil çocuklarına dağıtıyordu. Karı koca sevinçlerinden ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Bir köşede unutulmuş kalmış Salmansa bir şeyler döndüğünü seziniyordu ama bunun ne olduğunu bir türlü çıkaramıyor, kafasını yoruyor, üzülüyordu. İsmail Ağa ikindi üstleri kale boynundaki kayanın arkasına çıkarken yanına Salman'dan başka komşu çocuklarını da alıyor, Salman'a gösterdiği sevgi kadar da onlara da sevgi gösteriyordu. Derken İsmail Ağa'nın karısı gebe kaldı. Bir sonbahar günü de bir oğlan çocuğu doğurdu. Çocuk doğduğu gün İsmail Ağa'nın kapısında gerçek bir toy düğün kuruldu. Davulcular, zurnacılar, sazcılar, aşıklar, kavalcılar geldiler. Kurbanlar kesildi, güreşler yapıldı, halaylar çekildi. Aşıklar bu mutlu gün üstüne türküler söylediler, çaldılar. İsmail Ağa özellikle aşıklara bol paralar verdi. Birkaç gün sonra eve bir jandarma teğmeni gelip Ankara'dan Arif Sayın Bey'in buyruğunu getirdi. Buyrukta ben gelinceye kadar çocuğa at koymasınlar. Oraya ben gelip çocuğun adını ben koyacağım yazılıydı. Bir hafta 10 gün sonra da pırıl pırıl Ford otomobil köyde gözüktü. İsmail Ağa gene kurbanlar kesti, gene bütün köyü toya çağırdı. Çocuğa törenle kurtarıcı cumhurbaşkanının adı kondu. Mustafa. Beşinci bölüm. Mustafa büyüyordu. Usul usul yürümeye, kırık dökük konuşmaya başlamıştı. Mustafa'ya ta İstanbul'dan sedef kakmalı gül ağacından olduğu söylenen bir beşik göndermişti Arif Sayın Bey. Arif Sayın Bey ne zaman Ankara'dan Adana'ya gelse ne yapıyor eğiliyor, iki eli kanda da olsa hiç olmasa birkaç saatliğine kardeşine uğruyor, onunla Çukurova'nın hali, ülkenin dünyanın hali üstüne tartışıyor, her gelişinde de çocuğa türlü türlü armağanlar getiriyordu. Bu da İsmail Ağa'yı sonsuz gönendiriyor, onu Arif Sayın Bey kardeşine daha çok bağlıyordu. Varı yoğu Arif Sayın Bey gibi bir adama kurban olsundu. Böyle dosta, kardeşe, böyle insan, böyle insana. İsmail Ağa Mustafa doğduğundan bu yana çocuk delisi olmuştu. İşi gücü bırakmış, sevinç içinde gözlerini çocuğundan ayırmadan o gün bugündür uyuyor uyanıyor, Mustafa'nın beşiğini çok eski ninniler söyleyerek sallıyordu. Bir yere gitmek zorunda kalsa, evden, oğlundan ayrılmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor, yola çıkarken binili olduğu attan birkaç kere iniyor, Mustafa'yı görüyor, atına biniyor, sonra gene iniyor, oğluna geliyor, onu kokluyor mahzun, kederli, mutlu, sevinçli gözlerle. Yüzü andan ana değişerek onu seyrediyor, istemeyerek atına atlıyor, atı dolu dizgin köyün içinden ovaya doğru bir sevinç kasırgasında sürüyor, uzun bir süre geriye dönmemek çabaları harcayarak atın başını çekmiyordu. Artık Salman'la kimse ilgilenmiyordu, çocuk ortadan silinmiş gitmişti. Ne babası, ne Zero, ne Hazal, evden hiç kimse onunla ilgilenmiyor, evde sanki böyle birisi yokmuşçasına davranıyorlardı. Bunda hiç kimsenin bir kastı yoktu. Hiçbirisinin Mustafa'dan başka kimseyi gözü görmüyordu ki. Salman da pek öyle kendisini göstermeye çalışmıyor. Evin içinde belirsiz bir gölge gibi dolaşıyor. Canı sıkılınca tek başına dağa, oradaki kartallara, kekliklere, arılara, böceklere, otlara, çiçeklere, yılanlara vuruyor. Ağzını açıp da ne evden ne de köyden bir çocukla, kızla, kadınla konuşuyor. Salt sabah erkenden çıkıyor. Ancak gece gün kavuştuktan sonra eve dönüyordu. Kale boynundan da bir keklik palazı yakalamış, bütün sevgisini ona vermiş, onunla yatıyor, onunla konuşuyor, onunla oynuyordu. 10 güne, 15 güne bir de keklik palazına su kabağından, kıyıdaki kokulu hayıt çalılarından kafesler yapıyordu. Dağın kale boynunun bütün çekirgeleri onun kekliği içindi. Keklik gittikçe büyüyor, gelişiyor, ayakları gagası gün geçtikçe kınalanıyor, göğsü de bozdan yeşile dönüşüyordu. Doğduğu günden bu yana bir kerecik olsun şöyle dönüp de ne beşikten ne de Mustafa'dan yana bakmıştı. Belki evin içindeki köydeki insanları da görmüyordu. Artık o böceklerle, kuşlarla, kırlangıçlarla birlikte. Bir içgüdüyle ne kadar ortadan silinmek gerekse o kadar ortadan siliniyordu. Hiçbir kimsenin onunla uğraşmaması, onu görmemesi de işine geliyordu. İlk günlerde onunla kimsenin uğraşmaması, yöresindeki ilginin, sevginin birden çözülmesi onu bir boşluğun içine atmış, bir acının düşünde geceleri uyuyamamış, onu buldukları günü durmadan anımsamıştı. Şimdiki durumu o günkünden de bin beterdi. Salman da bunun bilincindeydi. Bir deliliğe kaptırmış gitmişti kendini. Bazı geceler hiç uyuyamıyor, kayarak yattığı yerden babasının anasının odasına bir yolunu bulup giriyor, çocuğun beşiği yanında bazı öyle kas katı kesilmiş kala kalıyor, bazı da daha beşiğe yaklaşmadan eli ayağı çözülüyor, uzun bir süre yerinden kıpırdayamıyordu. Zero onu birkaç kere böyle yakaladı ama buna hiçbir anlam veremedi. Ya da kendisiyle oğlu, kocası mutluluklarıyla o kadar doluydu ki salman üstünde düşünmedi bile. Sonra Mustafa biraz daha büyüyünce Salman birden gitti, kekliğini daha bıraktı. Keklik ondan bir türlü ayrılmıyor, bıraktığı yerden kısa kısa uçarak nereye giderse ardından geliyordu. Kimsesiz, sevgisiz kalmış bir köpek gibi onu izliyordu. Bir keresinde Salman bir gün akşama kadar dağı tırmanarak gitti, kekliği kartalların tünedikleri kayalığın altına bıraktı. İzini yitirtti. Evde geldi ki ne görsün, keklik ondan önce gelmiş. Kekliği niçin bırakmak istiyor, bunca süre onunla birlik olmuş, onun kokusuna alışmış, şu dünyada onunla ilgilenen, onu seven, ona yürekten bağlı bu güzel yaratığı niye bırakmak istiyordu, bunu kendisi de bilmiyordu. Ama bırakmak ondan kurtulmak istiyordu. Bir seferinde de götürdü kekliği kale altında, keskin kırmızıya çalan kayanın dibine bağladı. Burada çift boynuzlu, akarken çın çın öten, yakaladığında bir oğlağı yutan bir çıngıraklı yılanın olduğu söyleniyordu. Bir dikene bağladığı kekliğin önüne avuç avuç çekirge yakalamış, kanatlarını, başlarını, ayaklarını kopartmış, oraya yığmıştı. Yılan gelinceye dek keklik aç kalmasın diye. O gece sabaha kadar uyumamış, her an kekliğin yöresinden akan yılanı, yılanı gören kekliğin çırpınışlarını, kanatlarını can havliyle savuruşlarını, cikileyişlerini, kaçmak isterken çalıya asılıp kalmasını, çıngıraklı yılanın da uzun uzun akarak gelişini, kırmızı dilini çıkarıp kekliğe dokunuşunu, onu yutuşunu düşlemişti. Sabahleyin daha gün yeni ışır horozlanır öterken kaleye yukarı koşmuş, kayanın dibine gelmiş, kekliği çalının dibinde hiçbir şeyden habersiz, çekirgelerini yemiş, eşinirken bulmuş, buna da sonsuz bir çılgınlığa varan öfkesiyle öfkelenmiş. ''Sana gösteririm!'' diye bağırmış, gözleri yanda yörede çıngıraklı yılanı aramış bulamamıştı. ''Gelecek!'' diye bağırmıştı kendi kendine, ''Çıngıraklı yılan gelecek!'' Bunu söylerken de bütün bedeni ürpermişti. Gitmiş gene çekirge yakalamış, alışkın elleriyle gene onların başlarını, kanatlarını, ayaklarını koparmış, kekliğin önüne yığmıştı. Bu gece çıngıraklı yılan nasıl olsa onun kokusunu alıp gelecekti. Niçin gelmesin? Hazır orada bağlı yiyecek dururken, hem de yağlı, hem de salmanı yumurtayla, sineklerle, çekirgeyle beslediği. Gene yatağına girdi, gene düşlemeye başladı. Yılan kekliğin yöresinde dilini çıkarmış akıyor, yavaş yavaş ona yaklaşıyordu. Sonra birden kıvrılıp çözülerek toplanarak onun yöresinde halkalanıyor, mercan gözleri gecede ışılayarak keklik çırpınıyor, tüyleri savruluyor, ipi koparmak, kurtulup kaçmak için çabalıyor, kendisini çalıdan yere, yerden çalıya atıyor, deliriyor, dili kıpkırmızı dışarıda ağzını açmış gelen yılandan bir türlü kurtulamıyor, yılan ağzı daha da genişleyerek kekliği yakalıyor, usul usul avurtları şişerek yutuyor, kekliğin ayakları dışarıda kalmış, çıngıraklarını öttürerek kaleye yukarı keyifle akıp gidiyordu. Sonra halsiz kalan Salman uyuyor, düşünde kekliklerle yılanlar suyla birlikte akıp giden bulutun içinde dövüşüyorlardı. Çıngıraklı yılanlar sabaha kadar çıngıraklarını çalıyorlar, savrulan keklik tüyleri bulut bulut gelen yeşil çekirgeler arasında kalıyor, yılanlar her birisinin ağzında yarıya kadar yuttukları kekliklerin kınalı ayakları sallanarak ırmağa yüzerek geçip gidiyorlardı. ''Dur'' dedi Salman, ''dur gelme, boynunu koparacağım.'' Uzun yılanın kuyruğunu tuttu, yılan kayanın yarığına kaydı. ''Gel'' dedi, ''gel.'' Kuyruğu asıldı, çıngıraklar çalıyor, yılan titriyor, terliyor, çıngırak sesleri cırlavuk seslerine karışarak kayalıklarda yankılanıyordu. Yılan bir tel gibi gerilmişti, ortadan koptu kopacak. Salman soluk alamıyordu. ''Dur Salman, ne yapıyorsun Salman?'' Yılanı bırakmış kaçıyordu. Ayaklarının altında gökler gürlüyor, bir şeyler akıyordu. Yılan kalede yılanlar tozlu yola düşmüşler, bir toz hortumunda ona yetişmeye çalışıyorlardı. Çıngıraklarını çalarak, toza batıp çıkarak. Yılan kalede yılanların şahı Şahmaran var. Keklik Şahmaran'ın ağzında, kınalı ayakları dışarıda sallanıyor. Şahmaranın ağzında kırmızı dilinin altında bir çift kurbağa ayağı sallanıyor. Yılan ağır ağır kurbağayı yutuyor. Arkasından bir kartalı, arkasından Mustafa'yı, kırmızı mercan gözlü yılanın ağzından Mustafa'nın iki ayağı çıkmış sallanıyor. Çırpınıyor, horozlar ötüyor, cırlavuk böceklerinin sesleri yankılanarak ortalığı alıyor. Yılanlar bütün kayalıkları almışlar, geliyorlar çıngıraklarını öttürerek. Salman Şahmara'nın boğazını sıkıyor. Mustafa dışarıya fırlıyor yılanın karnından. "Bak seni kurtardım Mustafa," diyor. Salman usulcaya, "Seni yılanın karnından aldım." Mustafa kırmızı bir urganla boynundan çalıya bağlı, kalenin altındaki kayanın dibinde keklik kucağında. Çıngıraklı yılanın sesi duyuldu birden. Tok, kalın bir çıngırak sesi, cırlavukların seslerinin üstünde çınlıyor. Çınlayarak geliyor, taşları uçurumlara yuvarlayarak. İniyor, geliyor Mustafa'nın yanına. Mustafa farkında bile değil. O keklikle oynuyor. Yılan gelip dolanıyor yöresine, sarıyor onu. Mustafa'yı kimse kurtaramaz. Salman yılanın kuyruğuna yapışıyor, başlıyor çekmeye. Yılan başını kaldır, geriye bakıyor. Salman'ı görüyor. Ağılı diliyle onun yüzüne bir iyice tükürüyor. Salman her şeyi anlıyor, eli çözülüyor. "Dur yılan, dur." Yılan Mustafa'yla birlikte kekliği de yutuyor. Karnı şişiyor, akıp gidiyor. Salman soluk soluğa kalarak gene koştu kalenin dibine. Kekliği gene oradaydı. Çözdü kekliği, yürüdü kırmıta doğru. Kırmıt bir kuyuydu, ta eski çağlardan kalma. Derindi, karanlıktı. Onun da içinde yılanlar kaynaşıyordu. Keklik de arkasından kimi uçarak kimi yürüyerek geliyordu. "Ne yapayım, ne yapayım?" dedi kendi kendine. Hangi dilden olduğunu bilmeden bir dil biliyordu ama ne dili olduğunu bir türlü çıkaramıyordu. O dağı, o ormanı bir iyice, daha öncesini de parça bölük de olsa, arada kimi boşluklar da bulunsa bir iyice anımsıyordu. Bir şeyler geliyordu aklına, düş gibi, gerçek gibi. Belki bir ırmağa atıyordu birileri onu. Köpek sürüleriyle birlikte ırmakta batıp çıkıyor, boğulurken birileri kurtarıyordu onu. Hep bir ırmakta bir köpek sürüsüyle birlikte boğuluyor. Tam boğulurken birden bir sürü ak köpekle, köpeklerin dişleri hırlayarak kendini kıyıda buluyordu. Bu köylüler Zero, Pero, hele Hasan korkutuyordu onu. Onu suya atacaklardı. Herkes onu suya atacaktı. Bir baba İsmail Ağa koruyordu onu. Ona kimseyi dokundurtmuyordu, Mustafa'yı bile. En çok da Mustafa'dan korkuyordu. Şu kekliğinden bile korkuyordu. Oldum olası gergin, ürperti içindeydi Salman. Her şeyden ödü kopuyor, geceden, kartallardan, arıdan, hele örümceklerden. Bir yerde bir örümcek görmesin, eli ayağı çözülüp orada kala kalıyordu. Gittikçe öfkeleniyor, kendinden geçiyordu. Buradan, bu köyden kaçmalı, şu uçsuz bucaksız ovaya düşmeliydi. Arkasında kekliği, kırmıt kuyusundan geriye döndü. Ayakta duracak hali kalmamıştı. Konağın merdiveninde Zero'yu görünce dehşet bir öfkeye kapıldı orada. Zero'nun önünde dikildi kaldı. 15 gün mü sürdü, 20 gün mü? Bu kekliği yılana bağlama işi ona bir ömür kadar uzunmuş geldi. O da bitti, o da tavsadı. Artık son günlerde kekliği kale altına bağlayıp eve döndüğünde hiçbir şey duymuyor, başını yastığa koyduğu gibi deliksiz uyuyor, sabahleyin de uyanıyor, koca bir topak yeni yayıktan çıkmış tereyağını sokum yapıyor, sıcak şeker doldurulmuş sütle ağır ağır yiyor, kekliğini koyduğu yerde olduğu gibi bulacağını bilerek telaşsız kale boynuna yollanıyordu. Buradan gitmeliydi ama bu keklik başına bela olmuş, yakasını bırakmıyordu. Onu alıp götürmeyi de bir kerecik olsun aklından geçirmiyordu. Bir akşam eve dönmedi. Kekliği de kucağında ırmağı salla geçti. Yılan kalesi budur deyip doğruladı, yola düştü. Çatır çatır eden bir sıcak vardı. Garbi yeli de düşmüştü. Boğuluyordu insan. Her yer insanın genzini yakan toz kokuyordu. Terliyordu yürürken. Toza giren ayakları da kızgın demire basmış gibi yanıyordu. Güneş bir toz bulutunun arkasından kıpkızıl yalımlar saçarak battı. Ortalık bir sessizliğe gömüldü. Salman bazı yürüyor, bazı da koşuyordu. Yorulunca duruyor, hemencecik de soluğunu toparlayıp koşuyordu. Karanlık iyice bastırmıştı, artık nereye gittiğini bilmiyordu. Gece cikiliyordu. Köyler, ağaçlar, Anavarza Kalesi, Yılan Kale hepsi silinmişti. Gittikçe korkuyor, korktukça karanlık bir uçurumdan aşağı tepe taklak, kusacağı gelerek yuvarlanıyordu. Sonra ne olduğunu kendi de bilemedi. Gün ışırken bir derenin kıyısında uyandı. Kekliği başucunda, onu gören güneşlenmeye kıyıya çıkmış su kaplumbağaları patır patır geri derenin içine döküldüler. İlk işi kekliğe çekirge yakalamak. Derenin kıyısından çekirge toplarken tam ayağının ucundan upuzun bir karayılan usulca pıtırakların arasına aktı gitti. Ötede bir köyün evlerinin apak dumanı tütüyordu. Neredeyse güneş kalkacak, öldürücü bir sıcak çökecekti. Yandaki tarlaya da çalışmaya gelen köylülerin boğuk bir uğultu ardından sesleri geliyordu. Salman kekliği alelacele doyurduktan sonra kendi de gitti, dere kıyısındaki kumların içinden bir çaykara kazdı, soğuk su çıkarıp karnını şişirinceye kadar içti. Bir yön doğrulayıp gene yürümeye başladı. Ayakkabısını çıkarıp bağlarını birbirine bağlamış, omuzuna atmış, kekliğini de kucağına almıştı. Ayakkabısız daha çabuk yürüyebilirdi. Ama gün doğup da tozlar köze kesince toprakta nasıl yürünürdü? Gün yekindi, Salman yürüyordu. Gün öğle oldu, sıcak kurşun gibi ağır ağır yere iniyordu. Ortalık süt beyaza kesmiş, sıcaktan göz gözü görmez olmuştu. Tıpkı bol güneşte koyu karanlık gibiydi. 2 metre ileriye insan göz açıp da bakamıyor, baksa da ortalığı ancak bu apak, saydam, çatır çatır eden ışık arkasından hayal meyal seçebiliyordu. Böylece Salman Yılan Kale'ye kadar sıcak beynini pişirerek, tokat gibi yüzüne çarparak yürüdüğünü biliyor, bundan sonrasını anımsamıyor. Bundan sonrası oradan geçen köylüler, saçları diken diken bir çocuğun kalenin kayalıklarının dibinde, yalın ayak, başı kabak, kucağında bir keklik, düşe kalka bağırarak koştuğunu gördüler.